Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minel mutadahhirin. Pek muhterem Kur'an dostları, bugün Tefsir Meclisi programımızın Nisa suresinin 95. ayetine gelmiş bulunuyor ve inşallah buradan 100. ayete kadar bugünkü dersimizde Rabbimizin kelamını anlamaya gayret etmiş olacağız. Estağfirullah. La yestevil qaidun minel mu'minin gayru ulü't-tarari vel mucahidun fi sabilillahi bi amvalihim ve enfusihim. Hiçbir özrü olmadan, geçerli bir mazereti olmadan müminler arasında Allah yolunda cihat hususunda geri kalıp oturanlarla mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler musavi olmayacaklardır. Eşit olmayacaklardır. Faddalallahu'l mucahidin bi emvalihim ve enfusihim alel qaidin derece. Allah celle celaluhu mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlar üzerine derece bakımından daima üstün kılacaktır. Ve külle vaadallahu'l husna, bununla birlikte Allah iman edip salih amel işleyen her mümine de güzellikler vaat etmiştir. En güzeli cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mucahidin alel qaidin ecran azima, ve fakat Allah mücahitleri oturanlar üzerine çok büyük bir ecirle üstün kılacaktır. Derecatim minhu ve mağfireten ve rahme, onun katından, yani kendi katından onlara nice nice dereceler lütfedecek. Mağfirette bulunacak, bağışta bulunacak, günahlarını affedecek ve ilahi rahmeti kendilerine lütfedecektir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, Allah çok çok bağışlayıcı ve çok çok merhamet edicidir. Muhterem dostlarımız, bu ayeti kerime gerçekten müminler arasında seviyelenmenin, derecelenmenin neye göre şekilleneceğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Evet, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes müminlik sıfatını kazanmaktadır. Allah'ın mümin kullarıdır onlar. Fakat her la ilahe illallah diyenin derecesi de eşit sayılmaz. Bu eşitliğin bozulması daha çok ortaya konulan gayretle, fedakarlıkla, salih amellerle olmaktadır. Yüce Rabbimiz müminlerin oturmasına adeta razı değildir. Ayağa kalkmalarını istemektedir. Ayağa kalkmak o bile yeterli değildir. Yürümelerini ve hatta koşmalarını istemektedir. Ama nereye doğru koşmak? Allah'ın rızasını elde etmeye doğru koşmak. Mücahit insan olmak. Yani bütün cehdini, gayretini, imkanını, fırsatlarını, itibarını, iktidarını, istidatlarını, hemen her şeyini, malını, mülkünü ve hatta canını ilahi rızayı elde etme uğrunda ortaya koyabilmektir. Bu noktada seviyeler farklı farklıdır. Bu noktada Müslümanlar arasında dereceler farklı farklıdır. Ve bu derecelenme Allah katındaki mükerremiyetlerini, şereflerini de göstermektedir. Bu ayet-i kerime nazil olunca Efendimiz her zaman olduğu gibi vahiy katiplerine inen ayeti yazdırıyor. Bu ayette de şöyle bir hadise cereyan ediyor. Zeyd bin Sabit, Peygamberimizin vahiy katiplerinden, daha sonra Kur'an'ın toplanmasında da bir kitap haline gelmesinde de koordinasyon görevi almış bir hafız sahabi. Bu sahabi anlatıyor, diyor ki tam diyor Resulullah bu ayeti bana yazdırmaya başlamıştı. La yestevil qaidun minel müminin diye. O esnada Ama Ümmü Mektum çıka geldi diyor. Dedi ki ya Resulallah, Eğer ben de gören bir insan olsaydım, gözüm görseydi, ben de canımla başımla bu cihada katılırdım. Ben de geri kalmazdım. Dolayısıyla ben bu ecirden mahrum mu kalacağım? Cenab-ı Hakk'ın bu üstün kılma faziletlerinden, vereceği derecelerden mahrum mu kalacağım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir soru yöneltti. Mahzun bir şekilde beklemeye koyuldu. Benim de diyor dizim Resulullah'ın dizinin hemen yanı başında, neredeyse Resulullah'ın dizi dizimin üstüne doğru geliyordu. O esnada Resulullah'a vahiy gelmeye başladı. Hatta diyor kemiğim kırılacak zannettim. Uyluk kemiğim çatlayacak zannettim. O kadar ağırlık geldi. Benim üzerime de ağırlık çöktü. Ve ayet-i kerimede gayru ulul darari bölümü diyor nazil oldu. Mana şu: herhangi bir hastalığı, özrü olmadığı halde istisnası geldi. Bu hastalık diğer ayetlerden de anladığımız kadarıyla, öğrenebildiğimiz kadarıyla körlük, kör olmak, efendim topal olmak, hasta olmak ya da cihada gidecek imkan ve fırsat bulamamak gibi özürler. Ama daha çok da hastalık özrü. Geçerli mazeret diyelim biz buna isterseniz. İnsanın geçerli mazereti olmadığı durumlarda Allah yoluna cihada çağrıldığı zaman gitmemesi onun çok büyük bir kaybı anlamına geliyor. Özellikle tabii umumi anlamda Müslüman diyarının korunması, dinin, iffetin muhafazası anlamında eğer müminlerin emiri bütün eli silah tutan Müslümanları cihada çağırırsa, böyle zamanda gitmemek çok daha büyük bir günahtır. Harpten kaçmakla eşdeğerdir. Bu ayrı bir şey. Ama normal şartlar altında müminlerin hepsinin cihada katılma zarureti gibi bir durum söz konusu değilse, böyle durumlarda da o zaman cihada katılanlar geri kalanlar üzerine nice nice ecirlerle, nice nice derecelerle yükseltilirler. Şerefleri yükseltilir. Hem dünyada hem de ahirette daha da izzet kazanırlar. Yüce Rabbimiz bu ayette işte buna dikkat çekiyor. La yestevil qaidun minel müminin gayru ulul darar vel mucahidun fi sabilillah bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda mücahede edenlerle mazeretsiz oldukları halde oturup kalanlar musavi olmayacaklar, asla musavi olmazlar. Allah katında dereceleri bir olmaz. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪هِمْ عَلَى الْقَائِد۪ينَ دَرَجَةً Allah mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenleri derece bakımından mutlaka üstün kılmıştır. Mutlaka üstün kılmıştır. Dikkat edilirse burada sadece malla cihat değil, ikisi birlikte zikrediliyor. Hem malla cihat hem canla cihat. Demek ki Yüce Rabbimiz hem canımızdan hem de malımızdan fedakarlıklar istiyor. Miktar belli değil. Herkesin ortaya koyacağı miktar kendi imkanları, iktidarı kadardır elbette. Yüce Rabbimiz de bu çerçevede kullarını kaldıramayacakları imtihanlarla imtihan etmez. 1.000 lira verebilecek bir insandan 10.000 lira istemek elbette mümkün değildir. Ama 10.000 lira verebilecek bir insanın da işte 100 lira vermesi, 5 lira vermesi, o da kendi kalbi kıvamını, iman kıvamını gösterir. Cihada karşı duyarlılık, Allah yolunda gayretlere karşı duyarlılık kıvamı esasen Allah katındaki kalite ölçeğimizdir diyebiliriz. Bu itibarla sanki iman fedakarlık kantarıyla ölçülebilen bir şeydir. Kuru dava değildir zira iman. İman ettim demekle insanların bırakılmayacağını, kendi hallerine bırakılıvermeyeceklerini Yüce Rabbimiz diğer ayetlerde bize haber vermektedir. Öyleyse bir yürekte iman varsa, bir yürekte iman oturmuşsa, o iman o kişiyi oturduğu yerde tutmayacaktır, tutmamalıdır. Ya da imanın derecesi arttıkça insan oturma eylemini daha az yapar. Oturma derken eylemsizlik diyelim biz buna. Harekete geçmemek diyelim. Kimi insan oturduğu yerde büyük şeyler yapar. Bu zahiren oturma değildir. Belki geri durmadır. Bir hizmetten geri kalmadır. Bir davayı sahiplenme noktasında geri kalmadır. Nice kalem sahipleri vardır ki belki zahiren oturuyorlardır ama belki harp sahalarında kılıç sallayan mücahitler gibidirler. Zalimin karşısında hakkı söyleyen, haykıran mücahitlerdir. Bu itibarla buradaki oturmayı sadece evde oturup kalma, bağa ve bahçeye saplanıp kalma gibi de algılamamak lazım. Elbette insanın kendi kişisel menfaatleri, nefsani arzuları uğruna ya da daha kendince huzurlu, zarardan uzak bir imkan arayışı sebebiyle evinde oturması, bahçesinde gölgelenmesi, bu anlamda Allah yolunda cihadı bırakıp bu işleri tercih etmesi elbette onun iman zafiyetinin bir göstergesidir. Ama buradaki oturmayı sadece sandalyede, koltukta oturma gibi de anlamamak lazım. Allah yolunda harekete geçmemek olarak algılamak lazım. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz burada Allah'ın kendisine verdiği imkan, istidat ve iktidar nispetinde, fırsatları nispetinde Allah için bir şeyler yapan insanlarla bunların derdine düşmeyen insanların asla musavi olmayacağını Rabbimiz haber vermektedir. Ve o gayret gösterenlerin her halükarda nice nice derecelerle üstün kılınacağına da Rabbimiz burada dikkat çekmektedir. Fakat burada bir müjde var ki bu müjdeler hemen hemen tüm müminlere veriliyor. Ve külle ve'adallahu'l husna, Allah mücahitlere de oturanlara da elbette en güzel karşılığı vaat etmiştir. Yani en güzel karşılık burada çoğu zaman cennettir. El husna dendiği zaman daha çok cennet olarak tefsir edilir. Fakat burada en güzel karşılık demek de mümkündür. En güzel karşılıklardan birisi de kulun ahirette cennetle müjdelenmesi, cennetle efendim mükafatlandırılmasıdır. Yüce Rabbimiz iman edip salih amel işleyenlere cenneti vaat ettiğine göre evet bu insanlar iman etmişlerdir her bir mümin ve imanları sadece sinelerinde kalmamış, dillerinde kalmamış ve hayata bir şekilde aksetmiştir. Bir şekilde salih amellerle kendilerini donatmışlardır. Keselerini doldurmuşlardır. Ahiret keselerini doldurmuşlardır. Böyle kullara cennet vaat edilmiştir. Fakat bunlar arasında bile cihada katılanla katılmayan arasında dağlar kadar fark olduğuna işaret etmek istemiştir Yüce Rabbimiz. Çünkü peş peşe aynı ayetin muhtevası teyit edilmektedir. Mesela hemen arkasından yine buyrulur. Herkese cennet vaadinden sonra ve faddalallahu mücahidine alel kaidine ecran azima, Allah mücahitleri oturanlar üzerine hem ücret bakımından, ecir bakımından, karşılık bakımından çok çok üstün kılmıştır buyurarak. Yani adeta şöyle demektedir Rabbimiz. Ey müminler, evet iman edip salih amel işleyenlere benim vaadim gerçekleşmiştir. Ben onlara hüsnayı vaat ettim. Yani en güzel karşılığı vaat ettim. Cenneti vaat ettim. Bundan asla hulf etmem. Asla bu vaadimden dönmeyeceğim, dönmem. Ama şunu da bilin ki mücahitlere verilecek ecir, o oturup kalan pasif müminlere verilecek ecirden çok çok üstündür. Çok büyük bir ecirdir onların kazanacağı ecir. Bu bakımdan nasıl olsa biz de cennete giriyoruz. Koşsak da gireceğiz, otursak da gireceğiz. Ya da nasıl olsa Rabbimiz bize böyle güzel karşılıklar vaat etmiştir. O zaman kendimizi niye yoralım? İman ettik elhamdülillah. Namazımızı kılıyoruz, zekatımızı veriyoruz, haccımıza gidiyoruz, orucumuzu da tutuyoruz. Daha ne olsun? Diyerek adeta artık böyle bir Allah yolunda cihad etmeyi, Allah yolunda gayret etmeyi, din-i mübin İslam'ı yaymayı, efendim Allah'ın kelimesi yüce olsun diye gayret etmeyi gereksiz gören pasif müminlerin çok çok şey kaybedeceklerini de Cenab-ı Hak hatırlatmaktadır. Ve adeta tüm müminlere madem ki imanla şereflendiniz, madem ki salih amelleriniz var, öyleyse taçlandırın bunu. Bu güzelliğinizi taşlandırın. Yani cihatla taşlandırın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla fedakarlıkta bulunarak taşlandırın. Cenneti daha üst makamlarda, daha üst derecelerde derecelerde elde edin diyerek müminleri teşvik etmektedir. Ve bu derecenin de sadece bir tek derece farkı olmadığını ifade beyanında 96. ayette buyurulur ki deracatim minhu ve mağfirete ve rahme. Bu derece de tek bir derece değil. Dereceler, dereceler, dereceler. Yani ne dereceler, ne dereceler. Nice nice üstün mertebeler anlamında Yüce Rabbimiz deracatim minhu. Allah katında dereceler bitmez. O derecelerden çok sayıda olanını Allah bu mücahitlere cihatları ölçeğinde, fedakarlıkları ölçeğinde lütfedecektir. Her bir derece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanına göre gökle yer arası kadardır. Buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem cennette 100 derece vardır. Allah Teala bu dereceleri kendi yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasındaki mesafe yerle gök arası kadardır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis Allah yolunda hizmet edenlerin, cihat edenlerin, malını ve canını bir şekilde ortaya koyanların ne gibi yüksek derecelerle taltif edileceğini müjdelemesi bakımından son derece önemlidir. Muhterem dostlarımız, elbette bu yüksek derecelere ermek isteyip de, gönlünden bunu çok çok isteyip de bir şekilde bedeni mazeretleri olan kullar olur. İşte Allah gözlerini göz nuruna almıştır. Dünya ona adeta zifiri karanlıktır. İşte ne bileyim duyma duyusunu almıştır. Yüce Rabbimiz işitme duyusunu almıştır. Veya ayaklarını almıştır, ellerini almıştır, kötürüm olmuştur. Felç inmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur. Birçok insanın başına gelebilecek özürler mevcuttur. Böylesi durumlarda bu nevi kardeşlerimiz, bu nevi mümin kardeşlerimiz eğer yüreklerinden gerçekten ta yüreklerinin içinden gelerek böyle bir Rabbim keşke ben de o koşturan kulların gibi, o mücahit kulların gibi malımla canımla senin yolunda koşturabilseydim diye yüreklerinde samimi bir niyet taşırlarsa böylesi durumlarda onlara da benzer ecirlerin ve mükafatların verileceğini anlıyoruz bu ayet-i kerimeden. Çünkü Yüce Rabbimiz o istisnayı yapıyor. Herhangi bir mazereti olmadığı halde diyor. Oturanlar üzerine diğer mücahitler üstün oluyorlar. Ama mazeretleri geçerliyse onlar da niyetleri ölçeğinde, niyetleri kalitesinde, iç yangıları, iç arzuları, iç iradeleri nispetinde Allah katında bu derecelere nail olabileceklerdir. Bu ayetten bu sonucu çıkarmamız mümkündür. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Medine'ye yaklaştığı sırada buyurmuşlar ki Medine'de öyle insanlar vardır ki siz nereye gittiyseniz, hangi vadiyi geçtiyseniz muhakkak onlar da sizinle beraber oradaydı buyurur. Orada bulunan sahabe-i kiram ya Resulallah onlar Medine'de oturuyorlardı. Nasıl bizimle beraber olabilirler dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı verir. Evet onlar Medine'dedirler. Fakat onları orada alıkoyan mazeretleridir, geçerli mazeretleridir buyurmuştur. Demek ki niyetleriyle, hayalleriyle, hülyalarıyla, efendim iç arzularıyla, mücahitlerin safında, yanında, yakınında bulunan dualarıyla, himmetleriyle orada bulunmaya azmeden kimselerin de aynı ecirlerle karşılaşacaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemektedir. Evet sadece dereceler değil, Allah'tan böyle mücahitlere verilecek karşılık ve mağfireten ve rahme, günahlarının bağışlanma mükafatı var. Bir de bizim bildiğimiz bilemediğimiz, gördüğümüz göremediğimiz hem zahirimize hem batınımıza ilahi rahmetler var. Eğer böyle mücahitler olabilirsek. Ve kânallâhu gafûrar rahîmâ. Allah çok çok bağışlayan, çok çok merhamet edendir. Bağışlar, evet oturmaması gerektiği halde oturup kalan da ciddi tövbe eder, pişman olur. Bir daha olmaz diye yeniden ümitlenirse Cenab-ı Hak onu da bağışlar. Merhametlidir Rabbimiz. Evet o oturanları da cezalandırmıyor. Onlar en azından onlara da bir güzellik vaat ettiğini, bu vaadini onlara da bir şekilde yerine getireceğini Rabbimiz burada haber vermektedir. Erhamur Rahimin olan, rahmeti her şeyi kuşatmış olan, bağışlaması bol olan Rabbimiz kullarına son derece gafurdur, rahimdir. 97. ayet: İnnellezîne teveffâhumul melâiketu zâlimî enfüsihim kâlû fîme küntüm. Kendilerine zulmeder oldukları halde, böyle bir durumda iken, bu can alıcı meleklerin kendilerinin canını alırken onlara şöyle derler: siz ne haldeydiniz? O kendilerine zulmeden kimselere ve o zulmün içinde devam edip giderlerken, ki bu daha çok efendim hicret etmeleri gerekirken, Resulullah'ın yanına göçmeleri gerekirken, bir şekilde efendim Mekke'de kalan topluluk hakkında nazil olduğu ifade edilir. Mekke müşriklerinin arasında bulunan, dinlerini gizlemeye mecbur olan, hatta eziyetlerden korktukları için dinin hükümlerini tam yerine getiremeyen kişiler hakkında nazil olduğu ifade edilir. Ama dünya durdukça bu nevi kimseler her zaman var olacaktır. İşte bunlarla ilgili melekler onların canlarını alırken, siz ne haldeydiniz derler. Onlar da kâlû künnâ müstadâfîne fil ard derler ki, biz yeryüzünde zayıf kalmış, zayıf bırakılmış, bir şekilde efendim mazlum konuma düşmüş, elinden bir şey gelmeyen kimseleriz derler. Kalu melekler bunun üzerine derler ki, elem tekün ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yeryüzü geniş değil miydi? Niye oraya hicret etmediniz? Neden bu içinde bulunduğunuz zor şartları terk edip daha kolay bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde Allah'a kulluğunuzu sunabileceğiniz mekanlara, mahallere, vatanlara niye hicret etmediniz? فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Onların sonunda varacakları yer cehennemdir diyor Cenab-ı Hak. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ne kötü bir dönüş yeridir. Ne kötü bir dönüş yeridir. اِلَّا الْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. Ancak bu mustazaflar arasında, zayıf düşürülenler arasında, bu zayıf görülen, hor görülenler arasında, bu eziyete bir şekilde maruz bırakılanlar arasında herhangi bir çıkış yolu bulamayan, bütün aramalarına, bütün gayretlerine rağmen bir çıkış yolu, bir çözüm şekli bulamayan ve hicrete yol da bulamayan, bir şekilde hicret etme imkanından kesinlikle mahrum kalan kimseler arasında, çocuklar olsun, kadınlar olsun, erkekler olsun, bunlar bu cehennem azabından müstesnadır. Yani istisna tutulurlar. Bunlara böyle bir ceza olmaz. Çünkü ellerinde gerçekten imkan yok. Aramışlar, taramışlar, kendilerini zorlamışlar. Ancak bir çıkış yolu bulamamışlar. Ya da nasıl gidecekler, nereye gidecekler bilmiyorlar. Artık bu erkek de olabilir, yaşlılık sebebiyle olabilir, hastalık sebebiyle olabilir, hapistedir olabilir, daha farklı şekillerde olabilir. Bir şekilde yol bulamamıştır. Bu erkek, kadın, çocuk, her çeşit, her seviyede olabilir. Bunlara böyle bir cehennem azabı yoktur. Ama bunun dışında bir şekilde yol bulabilecek, hicrete yol bulabilecekken, bir çıkış yolu bulabilecekken, böyle bir arayışa girmeyen ve gönül rızasıyla şirk toplumunun içerisinde, inkar toplumunun içerisinde kalmaya kendini mahkum eden veya rahatını bozmak istemeyen, şimdi vatanı terk edeceğiz, yapılmış evimiz var, bu evi terk edeceğiz, buraya yerleştik, malımız var, mülkümüz var, şimdi burayı bırakıp da nereye gidelim anlamında dünya hırsı, hevesi çerçevesinde müşrik toplumunun içerisinde kalmaya devam edenler var ya, işte Allah onları, bunlar kendi nefislerine zulmeden kimseler, kendi nefislerine kötülük eden kimseler. Çünkü Allah'a istedikleri gibi, gönüllerinden geldiği gibi ibadet etme şansı olmadıklarından kendilerini ibadet feyzinden mahrum bırakıyorlar. Allah'ın ahkamından efendim mahrum bırakıyorlar. Ve bunlar esasen Allah'ın kendilerine verdiği o emanet nefsi, o nura eriştirecekleri yerde karanlığın ortasında, içinde zifiri karanlıkta bırakıyorlar. Hakikatte bunlar kendi nefislerine zulmetmiş kimselerdir. İşte böylelerinin can vermesi son derece acı olacaktır. Melekler o kendilerinin canını alırken onlara bir taraftan da böyle soracaklar. Siz ne yaptınız? Niye böyle bir şekilde kendinize bu kötülüğü ettiniz? Ne haldeydiniz? Diyecekler. Onlar güya biz mustazafiindik. Yani zayıf bırakılan kimselerdik. İşte elimizden gelmiyordu anlamında mazeret beyan edecekler. Ama melekler devamında Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye sadece kendinizi böyle bir topluluğun içinde hapsettiniz? Niye sadece şartları içinde yaşadığınız şartlar olarak belirlediniz ve bu şartları genişletmeyi, bu şartları delip çıkmayı, bu şartları değiştirmeyi denemediniz diyerek onlara soru soracaklar ve acı bir şekilde canlarını alıp onları adeta cehenneme uğrayacaklar. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun böyle bir kötü neticeye ulaşmaktan, erişmekten. Ancak işte geçerli mazereti olanlar böyle bir acı sondan muaf tutulacaklar. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ Allah böylelerini affedebilir, affetmesi umulur. Allah'ın böyle mazereti geçerli kimseleri bir şekilde affıyla karşılayacağı umulur buyurulmuştur. Burada da dikkat edilirse Allah böylelerini kesinlikle affeder gibi bir cümleden ziyade yine bir ihtimal barındıran bir cümle sarf edilmektedir ki burada her halükarda insanın hicret arayışından hiçbir zaman geri durmaması anlamında bir ifadedir. Adeta siz belki diyelim bugünlerde son derece zor durumdasınız, hicrete yol bulamadınız, manevi anlamda daha rahat yaşayacağınız bir ortamı soluklayamadınız. Şimdi madem bulamadık o zaman Allah da bizi affeder diyerek yeni yeni imkanların ve fırsatların araştırılmasından geri durulmasın diye adeta Yüce Rabbimiz ihtimalli bir ifade kullanıyor. Umulur ki diyor Allah onları affeder. Allah onları affedebilir diyerek adeta böyle bir ihtimalli bir cümle kurulmuş oluyor. Şunu anlıyoruz. İmanlı yürek imanını en güzel şekilde ortaya çıkarabileceği, gerek diliyle, gerek eliyle, gerek davranışlarıyla, gerek ibadet hayatında, gerek muamelat dediğimiz alışverişlerinde, aile hayatında, ilişkilerinde en güzel şekilde İslam'ı ortaya çıkarabilecek imkanı sürekli arayacak, şartlara mahkum olmayacak. Biz bunu anlıyoruz bu ayetten. Şartlara mahkum, şartların esiri değil, şartları değiştirme azmini sürekli içinde taşıyan bir kişi olmak. Yani iman bir yüreğe bu aşıyı yapabilmesi gerekiyor. Rabbimiz böyle bir beklentisi var mümin kulundan. Ve kânallâhu afuvven gafûrâ, Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Muhterem dostlarımız, hicretle ilgili bir ayet daha var. Bu ayetten sonra gerçekten bugün günümüzde ne yapmamız gerekiyor? Bu konu üzerinde de inşallah biraz durmuş olacağız. 100. ayet-i kerime şöyle. Estağfirullah. Ve men yuhacir fi sebilillah, kim Allah yolunda hicret ederse yecid fil ardı murağamen kethira ve sa'ah, o yeryüzünde nice böyle geniş yerler ve maddi manevi refah bulacaktır diyor. Maddi manevi rahatlık, genişlik bulacaktır. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde nice böyle rahatça kulluğunu ifade edebileceği yerler bulacak ve maddi manevi bollukla karşılaşacaktır. İnsan, demek ki insanı hicretten alıkoyan nefsani vesveselerin başında biraz böyle ya yer bulamazsam, uygun bir ortam olmazsa, şimdi ne güzel az ya da çok başımızı sokacağımız bir yuvamız var. Gittiğimiz yerde ya sokakta kalırsak, böyle bir düşünce demek ki insanın içine hücum ediyor, gönlüne hücum ediyor. Bir de ya fakir düşersek, ya şu an elimizdeki imkanları da kaçırır, ele güne muhtaç duruma düşersek, bu anlamda bir düşünce ya da havatır, vesvese insanın yüreğini kuşatıyor. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle adeta bu düşünceleri, bu havatırı, gönle üşüşen bu vesveseleri def ediyor. Buyuruyor ki Allah yolunda kim hicret ederse, Allah'ın rızasını aramak, dini daha güzel yaşamak, daha hür bir ortamda Allah'ın dinini doyasıya yaşamak için kim böyle bir niyetle vatanını terk edecek olursa, bulunduğu mekanı terk edecek olursa hiç şüphesiz geniş geniş yerler bulacak ve çok da böyle huzurlu, refah, maddi manevi bir genişliğe sahip olacak diye Rabbimiz müjdelemektedir. Esasen burada birçok sırlar var muhterem kardeşlerim. Bir insan bazen bir haram bir yerde çalışıyor mesela, haram bir müessesede çalışıyor, bir faiz müessesinde çalışıyor, işte bir içki müessesesinde çalışıyor. Daha kötü Allah'ın haram kıldığı daha nice mekanlarda çalışanlar var. Oradan bir maaş alıyor bakıyorsunuz. Eğer bu kimse sırf Allah'ın rızası olmadığı için ve Allah'ın razı olacağı yeni bir iş koluna yönelmek için bulunduğu o haram ortamı terk ederse şuna inanmak gerekir ki Allah o kimseye daha nice güzel çalışma ortamları lütfedecek ve bereketli kazançlar lütfedecektir. Bununla ilgili daha başka ayetler de vardır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim takva dairesinde yani haram helal çerçevesi içerisinde bir kulluk niyetiyle efendim hareket ederse Allah ona bir çıkış yolu verecek ve onu ummadığı yerden ummadığı şekilde rızıklandıracaktır buyurur. İnsanları kötülüğe sevk eden çoğu zaman işte bu rızık endişesi oluyor. Ya da yanlışın içinde kalmaya kendi kendine ikna eden çoğu zaman bu rızık endişesi oluyor. Rabbimiz bu rızık endişelerini hep bertaraf ediyor. Yani rızık Allah'ın elindedir. Yerin göğün hazineleri onun katındadır. Öyleyse hicret etmekten çekinmeyin, korkmayın demek istiyor Rabbimiz. Bugün tabi hicretin var olup olmayacağı konusuna birazdan değineceğiz. Aynı şekilde diyelim ki falan semtte oturmak biraz daha dini zayıf insanlar var. Ya da efendim küfür karanlığı, şirk karanlığı oldukça yoğun bir bölgede bir şekilde oturuyorsunuz. Ama bir semt var, bir mahalle var, bir ilçe var, bir köy var, her neyse. Ama orada salih insanlar var. Namazlı niyazlı insanlar var. Arı duru nurlu kimseler var. İnsan o belki bulunduğu bölgede evi çok kıymetli olabilir. Bir saray yavrusunda oturmuş olabilir. Ancak sırf Allah'ın rızası için bir başka semte Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme maksadıyla, dini daha güzel yaşama maksadıyla, neslini kurtarma maksadıyla hicret ederse, yani bulunduğu evi terk eder, bir başka semtte bir başka eve geçerse, bu ayetten yola çıkarak diyebiliriz ki Allah ona çok daha huzurlu, çok daha bereketli, çok daha güzel imkanlar lütfedecek, nice nice kapılar açacaktır. El verir ki niyetimiz bu olsun. Yani içimizdeki niyetimiz, irademiz, azmimiz böyle bir niyet olursa bu ayetten yola çıkarak o kişinin daha güzel sonuçlara, daha güzel neticelere erişeceğinde şüphe yoktur. Devam ediyor ayet-i kerime. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim de evinden Allah ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar, sonra da yolda ölüm onu yakalarsa artık hicret sevabını vermek Allah üzerine vaciptir. Yani o kula hicret sevabı tam olarak verilecektir diyor Cenab-ı Hak. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Muhterem dostlarım, böyle bir hadise oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabi işte bu ayetler nazil olunca diyor ki artık benim Mekke'de efendim bulunmam bu saatten sonra doğru değil. Yavruları, evlatları diyorlar ki babacığım sen ihtiyarsın. O kadar yolu bu kadar sıcakta kat etmen çok zor. Senden hem muaf tutulmuştur. Sen müstazaflardan sayılırsın. Dediyse de o büyüğümüz, o sahabi yok der. Ölürsem de yolunda öleyim diyerek yola çıkar. Tam Mekke'den Tenim denilen mahalle gelir ki orası Mekke'nin ana sınırlarından birisidir. Bugün umreye gidenler, hacca gidenler orada da ihrama girerler Tenim denilen mahalde. Tam oraya geldiği zaman ölüm gelip onu bulur. Mekke'den tam çıkmamıştır, tam sınırdadır. Bu haber Medine'ye ulaşınca sahabe-i kiram üzülür, eyvah der. Kardeşimiz hicret sevabına nail olamadı. Medine'ye kadar gelemedi. hicretten mahrum olarak öbür aleme göçtü gibi onun hakkında biraz tedirgin olurlar. Bunun üzerine bu ayetin indiği ifade edilir. Kim evinden Allah ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da yolda bir şekilde ölüm kendisini bulup çatarsa o kimseye artık hicret sevabını vermek Allah üzerine vaciptir, gereklidir anlamında bir bu ayet nazil oluyor. Gerçekten çok ümit verici bir ayet. Demek ki bir insan bir hayrı işlemek, Allah'ın rızasını elde etmek için bir ilim yoluna girdi ya da bir irfan yoluna girdi. Niyeti son derece samimi ama sonuca erişemedi, neticeye erişemedi. Biz şuna inanıyoruz ki Rabbimiz kıyamet gününde o kulunu o zümrenin içinde haşredecek. Buradan yola çıkarak Üftade Hazretleri der ki, Allah'a vuslat ümidiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşma kastıyla, daha güzel bir kul olma, insan-ı kamil olma niyetiyle, bir seyr-i sülük, manevi bir terbiye yoluna giren kimse, son derece üzerine düşen vazifeleri en güzel şekilde yerine getirerek, bu yolda ilerlerken, manen yol kat ederken, eğer istediği kıvama hedefe ulaşmadan, ecel yarı yolda bir şekilde onunla buluşursa, o kimse Allah'ın izniyle kıyamet gününde o olmak istediği salihler zümresinin arasında haşrolur der. Bu büyük bir müjde ayetidir aynı zamanda. Dolayısıyla insan sonuca değil, belki içinde bulunduğu imkanlar çerçevesinde sürece odaklanmalı, vazifeye odaklanmalı. Ne yapacağına dair kararı verdikten sonra o kararda samimi bir şekilde, sebatkar bir şekilde, azimli bir şekilde adım adım yol yürümeye başlamalı. Yolun sonuna gelir miyiz, gelemez miyiz? Onu Rabbimiz takdir edecektir. Gelemesek bile gelmiş gibi ecrini vereceğinde o yüce Rabbimiz, gafur ve rahim olan Allah'ımız vaat etmektedir. Bu bakımdan bu konu son derece önemlidir. Bugünkü ayet-i kerimelerde hicret konusu çok genel çerçeveyi oluşturdu. Bununla ilgili bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda farklı şartlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde ne yapılması lazım? Bu Allah'ın, Rabbimizin ayetleriyle nasıl efendim amel etmek gerekir? Bununla ilgili alimlerimizin birçok farklı farklı izahları, görüşleri söz konusu. Ancak Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsirde İbn Aşur'dan güzel bir özet nakil alınmış. Doğrusu bunu paylaşmak isterim. Bu konu son derece önemli. Herkes kendi durumuna kendisi ihtiyat edecektir. Diyor ki İbn Aşur, 6 maddede konuyu inceliyor. Birincisi, dindarlara baskı yapılan her din veya belli bir din mensuplarının dinlerini terk etmeleri istenen ülkeler vardır diyor. Hakikaten Müslümanım diyemiyorsunuz, İslam'ı terk etmeniz isteniyor. Böyle ülkeler vardır. Burada oturan Müslümanların uygun yerlere hicret etmeleri tıpkı ilk dönem hicreti gibi farzdır. Yani nasıl Mekke'de oturanlar Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra artık onların da Medine'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hicret etmeleri farzdı. Aynen bu nevi bölgelerde oturan mümin kardeşlerimizin de diğer bölgelere, İslam'ı daha güzel yaşayacakları bölgeye hicret etmeleri farzdır. Nitekim Endülüs'te Hristiyan olmaya zorlanan Müslümanların büyük bir kısmı katliama maruz kalmış. Hayatlarını kurtarabilenler her şeylerini bırakarak oradan hicret etmişlerdir. Bunların da önemli bir kısmının yollarda kaybolmalarına sebep olan bu hicret, Hicri 902'den 1006 yılına kadar sürmüştür. İkinci grup, din yüzünden baskı yapılmayan, fakat Müslümanlar için mal, namus ve can güvenliği de bulunmayan ülkeler. Din konusunda bir baskı yok ama mal, can ve namus emniyeti yok. Darülharp mahiyetinde olan böyle yerde mazeretsiz oturmakta caiz görülmemiştir. Yani adamın geçerli mazereti yoksa burada oturması da caiz görülmemiştir. Üçüncü grup, din yüzünden baskı, mal, can ve namus bakımından tehlike bulunmadığı halde Müslümanlara, gayrimüslimlere mahsus hukukun uygulandığı ülkeler. Yani İslam ahkamı uygulanmıyor. Ama Müslümanlara da hiçbir böyle bir baskı yok. Dinlerini yaşayabiliyorlar. Mal, can ve namus bakımından da emniyetleri var. Burada ne yapacaklar? Bugün batıda Hristiyanların yaşadığı ülkelerde mesela çoğunlukla böyle yapılmaktadır. Ve bu ülkelerde oturmanın hükmü konusunda İbn Aşur, Malikilerden mekruh ve haram şeklinde iki görüş nakletmektedir. Yani her halükarda böyle de olsa yine de İslam'ın yaşandığı bir ülke varsa, bütün ahkamın İslam'a göre düzenlendiği bir ülke söz konusuysa orada oturmak en azından mekruhtur diyor. Bazı alimler buna da haram diyorlar. Dördüncü grup, bir önceki maddeden farklı olarak Müslümanlara kendi dinlerine uygun hukuk kurallarının uygulandığı şer'i mahkemelerin hükümlerine, alim ve müftülerin fetvalarına göre hareket edilmesine izin verilen ülkeler. Hem böyle bir mal ve can emniyeti de problem yok, hem dini istediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz, hem de kendi alimlerinize sorarak kendi üzerinizdeki bir takım hükümleri İslam'a göre tabiri caizse yaşama şansınız oluyor. Bu ülkeler geçmişte diyor Sicilya'da Normandiyalı Roger zamanında ve bir zamanlar İspanya'nın Gırnata bölgesinde böyle bir uygulama olmuş. Bu durumda ne kalanlar göçenleri ne de göçenler kalanları kınamışlardır. Yani hicret eden etmeyene niye hicret etmiyorsun? Ya da hicret etmeyen hicret edene niye hicret ediyorsun diye herhangi bir kınama olmamıştır diyor. Beşinci grup, yabancılara mağlup olmuş, ağır şartlarla anlaşmaya razı olmuş sömürge, manda ve benzeri durumundaki İslam ülkeleri. Bu ülkelerde yönetimin başında Müslümanlar bulunduğu ve İslami hükümler yürürlükte olup din yüzünden bir baskı da söz konusu olmadığı için hicret mecburiyetinin bulunmaması tabii görülmüştür. Altıncı grup, Müslümanlara baskı yapılmamakla beraber başka inanç, ahlak ve dünya görüşlerine mensup kimselere de diledikleri gibi yaşama hürriyeti verilen, bu sebeple İslam'a aykırı bir takım uygulamaların açıkça görüldüğü, din ve ahlak kurallarını çiğneyenlere karşı yalnızca sözlü uyarıya imkan verilen, bazen bunun da mümkün olmadığı ülkeler. Bazı fıkıhçılar böyle ülkelerden de hicretin farz olduğunu ileri sürmüşlerse de, tarihte Ubeydiler zamanında, Kayravan'da, Fatimiler devrinde, Mısır'da bu vakıa yaşanmış, fakat saygın alimlerden hiçbiri ülkesinden göçmemiştir. İmam Şevkani bu son maddede özetlenen duruma işaret ettikten sonra şu görüşü ileri sürmüştür. Doğru olan hüküm böyle yerlerden göçmenin farz olmadığıdır. Çünkü yalnızca açıktan günah işleniyor diye bir ülkeyi küfür ülkesi saymak ne naslara ne de akla uygun düşer. Fakih ve müfessir Ebu Bekir İbnül Arabi, İslam'a aykırı söz ve davranışların açıkça ortaya konduğu ve karşı çıkılması da imkan dışında bulunan ülkelerde oturmanın caiz olmadığını, bazı ayetlere dayandırdıktan sonra hocalarından olup Mısır'da oturan Ebu Bekir el-Fihri ile aralarında geçen şu ilginç tartışmayı aktarmaktadır. Mısır'dan kendi memleketine göçsen ya, hakim niteliği bilgisizlik ve akılsızlık olan bir yere göçemem. O zaman Mekke'ye göç et. Allah'ın ve Resulünün misafiri olarak yaşa. Biliyorsun ki bid'atların ve haramın yaygın olduğu yerlerde yaşamak caiz değildir. Burada birçok kimsenin hidayetine sebep oluyorum. Halkı irşad ediyorum. Tevhid inancını telkin ediyor. Birçok yanlış inancı engelliyorum. İnsanları Allah yoluna çağırıyorum diye bu alimimiz de cevap veriyor. İşte bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla muhterem dostlarım, hicret konusu insanın kendi içinde bulunduğu şartlara göre farklılık arz etmektedir. Ancak özetle şunu ifade edebiliriz ki, eğer bir insan inancını açıktan yaşayamadığı, bir şekilde kendisine engellerin konulduğu, hak ve hakikati söyleyemediği yerlerde kalmasının çok da doğru olmadığıdır. Çünkü insan beraber bulunduğu kimselerle zamanla zihni beraberlik ve duygusal beraberlik yaşar. Kalp farkında olmadan küfrü, inkarı ve günahları sevmeye başlar. Zamanla o insan imandan küfre doğru kayması hızlanır. Bu itibarla ancak aktif bir şekilde gerçekten tebliğ maksatlı, irşat maksatlı, insanlara doğruyu ve hakikati söyleme maksatlı bir şekilde darül küfür dediğimiz küfür diyarında kalınabilir mi? Eğer gerçekten bu noktada ciddi bir cihadın, cehdin içindeyse elbette kalınabilir. O insanlara Allah'ın dinini duyurma imkanı açıldığı kadar, verildiği kadar, hatta şartları da zorlayarak, yeni yeni imkanlar arayarak o bölgelerin de İslamlaşmasına katkıda bulunmak hiçbir zaman yadırganacak bir durum değildir. O da tebliğin ve cihadın bir parçasıdır. Bugün çok çok önemli bir konuda efendim Rabbimiz bizleri, hayatımızı aydınlattı. Cenab-ı Hak Rabbimizin aydınlattığı bu yoldan en güzel şekilde istifade ederek kendi yolunu bulan kullarından eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.